Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Korona Pod'la karşınızdayım. Elbette korona virüs krizini konuşmaya devam edeceğiz. Zira virüs hız kesmiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı. Enfekte olanların sayısı ise 300 bin civarında. Avrupa krizin merkez üssü, vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Şimdi Ahval editörleri ve muhabirleri bu konuyu konuşacağız. Hem de yaşadığımız yerlerdeki gözlemlerimizi paylaşacağız. İnsanlar neler yapıyor? Sokakta neler oluyor? Ya da sokağa çıkılıyor mu? Evde kal kampanyalarına uyuluyor mu? Bunun yanı sıra sosyal medyada çok sayıda konu tartışılıyor. Bunları da ele alacağız. Ama isterseniz önce konuklarımı bir tanıtayım. Ahval editörleri Müjgan Halis, Duygu Yıldız, Ceren Karlıdağ, Ahval muhabiri Maz İbrahimoğlu. Evet, editörlerimizden Fatih bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Evet, isterseniz sağlık çalışanlarına destekle başlamak istiyorum. Öncesinde neler olmuştu onu kısaca bir hatırlatalım. Bir Doktor Güle Çınar vakası var. Neydi bu olay? Türkiye'deki koronavirüs vakalarının binleri aştığını söylemişti Güle Çınar. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi doktorlarından kendisi. Sosyal medyaya yayıldı videosu. Çok da tepki gördü. Çünkü o dönem, bunu söylediği dönemde bakanlık vaka sayısını çok daha düşük olarak açıklamıştı. Ardından bir linç kampanyası başlatıldı. Ancak toplumda sağlıkçılara destek çıkıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kampanyaya katıldı ve doktorları alkışladı. Siz bu olayı takip ettiniz herhalde. Ceren, istersen seninle başlayalım. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya öncelikle Doktor Güle Çınar olayından ben nasıl haberdar? Ben sosyal medyadan görmemiştim videoyu. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında konukları bilim kurulu üyeleriydi. İsimlerini hatırlamıyorum, yanlış olmasın. İki bilim kurulu üyesi vardı ve ona sordu, işte bu videoyu gördünüz mü? Bu videonun aslı astarı nedir diye. Kurul üyelerinden bir tanesi dedi ki, işte benim anladığım kadarıyla, konuşmalarından anladığım kadarıyla bu kadın bir doktor değil. Bir sağlık personeli olabilir, hemşire olabilir dedi. Ben hemen sonrasında videoya baktım ve Güle Hanım'ın, yani bir doktor olarak diğer ekip arkadaşlarına yönelik, işte motivasyon amacıyla da olsa, durumu anlatmak amacıyla olsa, yani bir şekilde o alanı, konuyu, hastaneyi kontrol altına almaya ve insanları aydınlatmaya, farkındalık yaratmaya çalışıyordu meslektaşlarına. Neyle karşı karşıya olduklarını çok net cümlelerle ifade ediyordu ve ben dedim ki hayır, bu kadın doktor. Yani bilim kurulu olan isim bu kadının hemşire olduğunu ya da başka bir sağlık personeli olduğunu söyleyerek aslında durumu bir şekilde belki de kurtarmaya çalışıyor. Belki öyle zannetti, bilemiyorum. Ama benim hissettiğim durum gerçekten konuya hakim bir doktor olduğuydu. Ne yazık ki özür dilettirmek zorunda bıraktılar. Hakkında soruşturma açtılar. Nitekim KHK'lı doktorların bile geri gelmesi gerektiğini, onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu sosyal medya kampanyalarında insanlar yürütmesine, insan hakları savunucuları bunu dile getirmesine rağmen hali hazırda görev yapan bir doktor hakkında soruşturma açıldı. Özür diletmek zorunda kaldı, bırakıldı. Açıkçası tabii ki korkunç bir durum. Yani hala insanların hakkında bu kadar pandemi vakası varken, bu kadar sağlık çalışanlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu, ki bu insanlar yıllardır dövülüyorlar, öldürülüyorlar, bir şekilde şiddete maruz kalıyorlar hasta yakınları tarafından, çeşitli çevreler tarafından. Onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğu bu günlerde hakkında bir de soruşturma açılması korkunçtu. Evet, alkış kampanyaları başlatıldı. Bugün de üçüncü günü yanlış hatırlamıyorsam. Alkış yetmez. Yani benim görüşüm o. Bugün mesela doktorlar yedikleri yemeklerin fotoğraflarını paylaştılar. Çok zor koşullarda. Beslenemiyorlar. Dinlenemiyorlar. Yapılabilecek şeyler çok aslında, evet çok zor şartlarda çalışıyorlar, durmaksızın çalışıyorlar, ama en azından beslenmeleri ve dinlenme alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve alkış yetmez tabii ki.
Peki Müşken, o alkış kampanyasını katılıyor mu yaşadığın bölgedeki insanlar, gözlemlerin neler?
İstanbul'da oturuyorum ben ve çok aktif bir şekilde yaşadığım ilçede İstanbulluların bu doktorlara destek kampanyasına her gün saat 21'de katıldıklarını çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Oldukça kalabalık bir sitede oturuyorum. Bu anlamda aslında şu analizi yapmak bence doğru olur. Yaklaşık 16-17 yıldır başka bir zihniyet tarafından yönetilen ve başka bir topluma dönüştürülmeye çalışılan ülkemizde bilimin aslında ne kadar hepimizin hayatını kurtardı, hepimizin hayatına değdiği çok açık bir şekilde aslında en sıradan insanlar tarafından bile fark edilmiş oldu bu vesileyle. Şimdi biz bu salgını sadece tabii Türkiye halkları olarak değil, bütün dünya insanlık ailesi olarak yaşıyoruz. Belli ki daha bir süre daha yaşamaya da devam edeceğiz. Aslında bu salgın bize şunu da öğretti, yapay ayrımların, pek çok işte bölgesel vesaire konuların, biz gazeteciler mesela daha düne kadar işte İdlib takip ediyorduk, deprem diye bir gerçeğimiz var, öncesinde gene sınır ötesi harekatlar, savaşlar vesaire, işte ekonomik kriz keza sürekli gündemimizde, ama bütün bunların yanı sıra aslında hayatta kalmanın, hani olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat demiş ki, demiş ya devrin padişahı, aslında ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama sağlık çalışanlarına verilen bu hani evde oturarak verdiğimiz desteğin dışında biz gazeteciler olarak şu bilgilere de zaman zaman erişiyoruz. Off the record bile olsa. Aslında sağlık çalışanlarının bütün fedakarane çabalarına rağmen bu virüse en yakın kesimler olduğu ve aslında çok da korunaklı olmadıkları, donanım eksikliği yaşadıklarını da duyuyoruz. Ve maalesef ki Türkiye'deki çok demokratik olmayan ortamdan dolayı yaşamları söz konusu olsa bile bunu dillendiremediklerine dair şeyler de duyuyoruz ne yazık ki. Aslında bunun daha çok gündemleştirilmesi gerekiyor. Şimdilik benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar.
Peki aslında yandaş medya için de durum zor. Bu korona zamanlarında bugüne kadar aldıkları tutumlarda değişiklik yapmak zorunda da kalıyorlar. Ya da bildikleri davranış kalıpları bu duruma pek de uymuyor. Bunun bir örneğini verelim isterseniz. Haşmet Babaoğlu sabah yazarı bir tweet attı. Bu sağlık çalışanlarına yönelik alkış kampanyasını ve desteği eleştiren şöyle dedi tam olarak: bir takım pisliklerin bu alkış kampanyasını nasıl sevinçle karşıladığını da buradan izliyor, görüyorum dedi. Ama Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'la birlikte çalışanları alkışladı. Fatih, istersen bununla ilgili senden yorum alalım. Bu yandaş medyanın düştüğü zor durumla ilgili ne dersin?
Şöyle, iktidar medyasında malumunuz Gezi'den beridir hep böyle bir korku, endişe var. Tencere tava olayından örnekle mesela. Yine Haşmet Babaoğlu'nun da yaptığı tavrı biraz aceleciliği olduğunun yine bir korkusu var yandaş medyanın bu konuda. Ama Erdoğan'ın destek mesajından sonra bu rüzgar tabii tersine döndü. Yanlış medyadaki tavırlar da değişecektir. Ama ben bu sağlık çalışanlarına destekle ilgili şunu söylemek istiyorum. Tabii ki sadece hastane çalışanlarıyla ilgili olarak bakılıyor ama eczanede çalışan insanlar da var yine. Onlara da destek verilmesi gerekiyor. Bu desteğe katılması gereken insanlar onlar da. İnsanların yine o tür alanlara girdiğinde daha kontrollü girmesi gerekiyor. Asıl destek bu tür durumlarda olacaktır bence. Hastaneye gidildiğinde, eczaneye girildiğinde o tür yerlerde gereksiz kalabalık oluşturulmaması en büyük destek olacaktır. Onun dışında mesela sağlık çalışanlarının bazı şikayetleri var. Özelden tanıdığım, görüştüğüm, bildiğim kişiler var. Bunlar özellikle eczacılarda yeteri kadar malzeme eksikliğinden dolayı güvenli çalışamadıklarını söylüyorlar. Belki bakanlığın eczacılar için de bir çeşit önlem alması gerekebilir. Çalıştıkları yerlerde sadece içeriye müşteri almaktansa kapı önünde satış yapmalarına imkan sağlayacak hazırlıklar da getirilebilir diye düşünüyorum. Peki, en büyük destek de bu olacaktır sağlık çalışanlarına. Alkıştansa onlara yardımcı olmak daha büyük bir destek olacak bence.
Peki Duygu, senin yaşadığın bölgede bir yine bu alkış olayına katılma oldu mu? Senin gözlemlerin neler neler yaşanıyor senin olduğun bölgede? Sen Almanya'dasın. Almanya bu konuda iyi bir sınav veriyor deniliyor. Vaka sayısının çok olmasına rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı hayli az Almanya'da. Senin gözlemlerin neler?
Evet Gürsen, ben de Berlin'deyim. Şu anda Almanya'da sokağa çıkma COVID-19'un ilk görüldüğü Bavyera eyaletinin iki bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bavyera eyalet başbakanı Markus Söder, eğer virüsün yayılması yavaşlatılmazsa eyalette genel bir sokağa çıkma yasağının da gündeme gelebileceğini söyledi. Bunun dışında yine koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ve Türkiye kökenlilerin de en çok yaşadığı Kuzey Rhein-Westfalia'da da pek çok önlem alınmasına rağmen sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Ama bunda mümkün olduğu açıklandı. Berlin'de ise bugün gelen son resmi açıklamaya göre bir takım düzenlemeler ilan edildi. Restoranlar müşteri oturmasına kapanacak. Sadece sipariş alınabilecek ve evlere servis yapılabilecek. Onun dışında her yerde aile evleri dışında 1,5 metre mesafenin korunması zorunlu olacak. Yarından itibaren 50 kişi olan toplanma sayısı herhangi bir yerde 10 kişiye düşürüldü. Ek önlemler ve sokağa çıkma yasağına ilişkin de yarın Berlin'de Brandenburg eyaleti ortak görüşme yapacak ve sanıyorum oradan da buna ilişkin net bir karar çıkacak. Ben dün yürüyüşe çıktığımda restoranlarla konuşmuştum. Oradakiler de kendilerine bir genelge geldiğini ve pazartesi gününden itibaren 4 Nisan'da bir gün kapalı bir gün açık hizmet vermeye devam edeceklerini söylediler. Sağlık çalışanlarına ilişkin destek kampanyası burada da var. Hatta tam 1 saat 40 dakika önce 7 gibi benim oturduğum sokakta da diğer bölgelerde de insanlar pencerelere çıkarak ıslık ve alkışlarla sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdiler. Onun dışında bütün Almanya'da olduğu gibi Berlin'de de bir alışveriş çılgınlığı yaşandı geçtiğimiz günlerde. Sizler de takip etmişsinizdir. Sosyal temas azaltma uyarılarına rağmen marketlerde insanlar tıklım tıklım gıda ve hijyen malzemeleri almak için rafları boşalttı. Sosyal medyada da çok dalga geçildi aslında. Fransızlar şarap, flamenkler stoklarken Almanlar tuvalet kağıdına saldırdı. Gerçekten de şu an bulmanın en imkansız olduğu malzemelerden biri bu. Onun dışında gönüllü olarak yardım etmek isteyen çok sayıda kişi ve kurum var. Apartmanların üzerine flyerler asılı. Yeşiller Partisi'nin, Die Linke'nin, SPD'nin ve başka birçok kuruluşun yardım broşürleri var. Komşu dayanışması da var. Daha küçük dayanışma ağları kuruluyor apartmanların içinde. Mesela bizim apartmanda da yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için market ve eczane alışveriş yapabileceğime dair ben bir not asmıştım. Hemen sonrasında kapımı çalan komşular "Du bist ja süße" diye "çok tatlısın" falan diye böyle yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle çok mutlu oldular. Sonra posta kutumda da güzel bir kart buldum. Arkasında işte "ben ve kocam notunuzu görünce çok mutlu olduk. Böyle bir dayanışmanın olması içimizi rahatlattı" yazıyordu. Sanırım yıllardır böylesine bir dayanışma, komşuluk bağı görülmediği için hepsi çok şaşkındı. Bu uygulamayı birçok Almanya'da yaşayan insan yapıyor aslında. Onun dışında mesela Berlin'in göçmen kadınların içinde olduğu bir WhatsApp grubundayım ben. Onlar da böyle Zoom gibi programlar üzerinden meditasyon, yoga, kitap okumaları gibi online etkinlikler örgütlüyor. Yani aslında karamsar bir hava yok Berlin'de. Almanlar biraz daha dikkatsiz davranıyorlar açık konuşmak gerekirse. Sanırım tam bir sokağa çıkma yasağı ya da daha sıkı önlemler alınmadığı sürece devam edecek bu şekilde. Kafelerde, restoranlarda, sokaklarda, pazarlarda çok sayıda insanı görmek mümkün. Meydanlar vesaire boşalmış durumda ama böyle bir teyakkuz halinde değil Almanya. Ama herkes sosyal mesafesini koruyor. Hijyenine özen gösteriyor. Böyle devam ediyoruz bakalım. Hı hı.
Yani aslında devlet bazında iyi önlemler alındığı ortada. Evet. Çünkü vaka sayısının yüksek olmasına rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerle kıyaslandığında çok düşük.
Kesinlikle.
Bir de şunu sorayım. Türkiye'de şundan çok şikayet ediliyor. Marketlerde ürünlerin, özellikle temel gıda maddelerinin fiyatları 2-3 kat artmış vaziyette ama ben de Almanya'dayım, Berlin'deyim. Gözlemlediğim kadarıyla ürünlerin fiyatlarında kayda değer bir artış yok. Fatih, bunu hem sana hem Duygu sana sormuş olayım. Siz bu markete gittiniz elbette. Siz ne gördünüz?
Şöyle söyleyeyim ben öncelikle. Süpermarkette geçtiğimiz haftaya kadar çok arayacağınız her ürünü bulabilmeniz mümkündü. Ta ki bu Avustralya'daki o panik görüntüleri ve bunların haberlere yansımasıyla birlikte insanlar bir anda tuvalet kağıdına saldırır oldu burada da. Ama son 2-3 gündür tek tük önceden bulabiliyor olsanız da şu anda bulabilmeniz imkansız. Market fiyatlarında da bir artış söz konusu değil. Ama online satış sitelerinde çeşitli ihtiyaçlarınız için arama yaptığınızda fiyatların yükseldiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Örneğin ithal ürünlerde veya makarna gibi ürünlerde, ki bunları marketlerde de bulabilmek neredeyse imkansız. Bunların fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Buna Amazon gibi platformlar müdahale ediyor ama yine de fiyatlar bazı sitelerde katlanarak artıyor. Yine maske ve dezenfektanına erişim oldukça zor. Türk marketlerinde yine kolonyalar özellikle bitmiş, o alanlara da gidip gözlemlemek istemiştim. Türk marketlerinde kolonyalar yok ve var ise de 3 Euro'dan olan etiket mesela 8 Euro'ya kadar yükselmiş. Burada bir de insanlarda çok böyle bir panik havası da yok. Mesela 22 bin vaka var ama 83 ölüm var. Biraz buradaki tedbir olayları da İtalya'daki kötü tablonun biraz daha buraya yansımasından sonra başladı. Sokaklar mesela 3 gün öncesine kadar yine doluydu. Biraz yavaş yavaş insanlar çekilmeye başladı. Son 2 gün ise çok az bir kitle dışarıda. Özellikle yaşlı insanlar tek var. Burada da yine ama gençleri neredeyse görmek zor. Ben kaldığım yerden bahsedeyim öncelikle. Ben Almanya'da özellikle en fazla vakanın bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalia eyaletinde kalıyorum, Düsseldorf çevresinde. Burası aynı zamanda Almanya'nın en fazla göçmen barındıran bir eyaleti. Duygu'nun da dediği gibi en fazla Türk'ün yaşadığı bölge de burası. Ve Köln en fazla Türk'ün yaşadığı şehirler. En ciddi önlemler orada Enerve eyaletinde ve bu bölgede tren seferlerinin çok yoğun şekilde bulunması, Hollanda ve Belçika gibi ülkelere mesafe açısından yakınlık da yolcu trafiğini de arttırıyor ve bundan dolayı da bu eyalette vaka sayısı oldukça yüksek gelmeye başladı. Dediğim gibi ilk günlerde caddelerde hayli bir kalabalık kitle görebilmeniz mümkündü ama İtalya'daki kötü tablo gün geçtikçe büyüdükçe buradaki sokaklardaki kalabalık da ciddi anlamda azalmaya başladı. Yaşlı insanların çoğunluğuna değinmiştim. Bunun nedeni de bence gençlerin evde zaman geçirecek daha fazla imkanlara sahip olmaları. Çünkü bir genç evde zaman geçirecek çok fazla araç bulabiliyor. Netflix, YouTube izlemek, sosyal medyada takılmak veya bilgisayar oyunu oynamak gibi, sonuçta akıllı telefona sahip. Ama yaşlı insanlar bu araçları kullanmaktan biraz yoksunlar ve zaman geçirecek şeyler bulamadıkları için ne yazık ki havanın da son birkaç gündür güzel olmasıyla kendilerini dışarı atıyorlar. Evet.
Peki,
bundan Duygu, dolayı bir yoğunluk var.
Peki Duygu, birkaç cümleyle bu fiyat işte market alışverişi senin gözlemin ne bu konuda?
Evet, Fatih'in de söylediği gibi burada Alman regülasyonlarına uyan marketlerin hiçbirinde böyle bir artış söz konusu değil. Ama internette birçok sitede böyle bu tür olaylar yaşanıyor. Ve Almanların bazıları da tabii marketlerde bulamayınca işte Amazon'dan vesaire sipariş etmek zorunda kalıyorlar. Ve oradaki fiyatlar gerçekten çok yüksek market fiyatlarına oranla. Ama Türk marketlerine ilişkin şöyle bir şey var. Benim bulunduğum yerde de birkaç tane Türk marketi var. Hakikaten orada da hijyen malzemeleri ve kolonyaya bir akın vardı. Şu an onları bulmak imkansız. Normal fiyatlarını bilmiyorum. Normalde kullandığım malzemeler olmadığı için ama fiyatları oldukça kalan etiketlerde yüksekti. Mesela bir tane 100 mililitre kolonyanın fiyatı 4 euro civarındaydı. Sanırım ya regüle edilmiyor ya da böyle el altından Türk marketlerinde bu tür şeyler yaşanıyor diye düşünüyorum.
Peki Türkiye'ye dönelim birazcık. Mağazana gelelim. Sosyal medyada devam eden bir tartışma var. Gençler yaşlılara birazcık öfkeli. Çünkü sokaklardalar yaşlılar. Evde kalmak istemiyorlar. Fatih'in de söylediği sebeplerden dolayı. Ancak virüsün yayılmasında ne yazık ki etkili oluyorlar. Bugün çeşitli görüntüler vardı. Banklar levyelerle sökülüyordu. Yaşlılar zorla evlerine gönderiliyordu. Ne diyeceksin? Bir de tabii bakanlığın bir kararı var. Dışarı çıkmalarına sınırlama getirildi. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan yaşlıların senin gözlemlerin neler? Ardından da yine Türkiye'de olan Müjgan ve Ceren'in bu konudaki gözlemlerine geçelim.
Ya açıkçası bence hükümetin aldığı uygulama yanlış. 65 yaşı üzerini evden çıkarmamak bir çare değil. O insanlar niye evden çıkıyor diye sorduğumuzda evde kimsenin onlarla ilgilenmediğini görüyoruz. Yine dediğiniz gibi evde vakit geçirecek imkanları yok. Sosyal medya gibi şeylerle uğraşmıyorlar. İkincisi belediyeler anında şurada burada bankları söküyor, bir sürü engel çıkartıyor bunlar çıkmasın diye. Burada aslında devletin sosyal adaletinin hiç olmadığını görüyoruz. Çünkü bu yaşlılar ki kelama muhtaç, muhabbete muhtaç. O yüzden kahvehanelerde, berberhanelere ya da parklara akın ediyorlar. Sosyalleşme yerleri bugüne kadar doğru düzgün yapılmadığı için bu insanlar mecburen kendini ölümün pençesine atıyor. Böyle bir durum var. İkincisi ulaşım konusunda da yaşlılara yönelik bir olumlama vardı. Yani en azından 65 yaş üstü insanlar ücretsiz gidip geliyordu ulaşımda. Fakat bana sorarsan devletin aldığı bu önlemler yetersiz. Yani psikolojik ya da rehabilite edici tedbirler yaşlılara daha uygundu. Bu şekilde aldığı önlemlerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yine İstanbul'da gittiğimiz bazı açık mekanlar var. Yaşlılar özellikle oralarda geliyor, muhabbet etmeye çalışıyor. Yani geçen gün fırına gittim, fırının önünde gelip toplanmışlar. Yani düşünün, bir sürü insan İstanbul'da artık evinde ekmek yapmaya başladı. Yani fırında ekmek satışı bile düştü. Dezenfektan ürünleri birçok yerde de suyu kurudu. Yani artık pek bulunmuyor. Ama sabun ya kolonya tekrar başladı. Şu an marketlerde artık pahalılıkta herhangi bir sıkıntı yok bence. En azından gördüğüm kadarıyla. Fakat yine de bazı sorunlar var görünüyor.
Peki döneceğiz tekrar sana. Müjgan, senin gözlemlerin neler? Bu gençlerle yaşlılar arasındaki gerilim bir tarafa, yaşlıların dışarı çıkma yasağı ve ücretsiz seyahat edebilme kartlarını da iptal ettiler geçici bir süreliğine.
Evet.
Belediyeler. Neler diyeceksin?
Evet. Öncelikle benim de yaşlı bir annem var ve bana çok yakın oturuyor. Sadece geçenlerde market alışverişini yapmak üzereyken gördüm. Yeterince bence yaşlılara bu sorunun vehameti, ciddiyeti anlatılamıyor. En önemli sorun bu. Mesela kendi annem mesela bu işin ciddiyetini anlamış durumda ve asla evden çıkmıyor. İhtiyaçlarını biz çocukları gideriyoruz dönüşümlü olarak. Yani kendilerinin bizim onlara bir virüs taşıma ihtimalimizin, olasılığımızın yüksek olduğunu yaşlara anlatılması lazım. Bu sınırlandırma kararı aslında sadece bence yaşları da kapsamamalı. Bence özellikle İstanbul'da, yani dünyanın en büyük metropollerinden biri olan bu kentte sokağa çıkma yasaklarının bence, yani herkese yönelik sokağa çıkma yasağının en azından bu 14 gün diye tabir edilen sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Devletin bunu bir an önce düşünmesi gerekiyor. Yaşlıların hem sahiden sosyalleşme ihtiyaçları, hem de açıkçası ben biraz kaderciliğin de bunda etkili olduğunu görüyorum. Ölürsem ölürüm ya da bana bir şey olmaz algısı maalesef yaşlılarda yaygın. Bizim de yakınımızdaki park gibi vesaire mekanlarda evden görebildiğim kadarıyla daha çok yaşlılar var. Sahiden de gençler çok sokakta değiller, işe gidip gelenler dışında. Muhtemelen hem Fatih'in hem Maz'ın söylediği gibi hem sosyalleşme ihtiyacı, sıkılma evde kalmaktan, hem iletişim kuramama evdekilerle, hem de bu işin ciddiyetini, vehametini, önemini kavrayamamakla ilgili yaşların şeyi, bu refleksi. Umarım bu sınırlama kararına uyarlar. Yani çünkü herkes aslında onları korumak için kendini çekiyor onlarla iletişime girmekten. Ama dediğim gibi hiç az önceki konuşmamda da hiçbirimiz, yani hiçbir insanlık ailesinin üyesi böyle bir şeye hazır olmadığı için bizler bile, hani ki biz mesela havale editörleri olarak evde çalışmaya, evde yaşamaya daha yatkın insanlarız. Birçok iş kolu, birçok şirket daha yeni evde çalışmayı deneyimlerken biz bu konuda aslında deneyimliyiz. Biz bile ama sanıyorum sizler de katılırsınız. Dışarı çıkamama duygusunu yani biraz garipsiyoruz, en azından hani en hafif tabirle. Şimdilik benim yaşlılara ilişkin yani onların refleksleri ve yaptırımlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar.
Peki Ceren, sana dönelim. Bir de inanmayan, her şeyi komplo teorisi olarak gören bir kesim var. Özellikle yaşlılarda bu çok yaygın. Bize bir şey olmaz, bu bir batının oyunu, biyolojik saldırı yorumları da yapılıyor. Sen neler diyeceksin bu konuda?
Yani öyle olsa bile, diyelim ki öyle, şu aşamadan sonra bir şey değişmeyecek. Yani bu virüs biyolojik silah da olabilir, doğal yollarla mutasyona uğramış bir virüs de olabilir, kapitalizmin bir sonucu da olabilir, her şey olabilir. Ama sonuç itibariyle öldürüyor mu? Öldürüyor. Ben yaşlıların bu kadar dışarıda olmasının sebeplerinden bir tanesinin, bizim gençlere göre haber tüketim alışkanlıklarımız farklı yaşlılarla. Biz yani virüs içinde meydana geldiği zaman da durumun az çok şu an kadar olması da nerelere varabileceğini tahmin ediyorduk. Eyvah diyorduk. Bize gelirse ne yapacağız diyorduk. Ama onlar sonuç itibariyle eğer izliyorlarsa televizyon, sadece televizyon izliyorlar. Bizim kadar sosyal medya kullanmıyorlar. Bizim kadar aktif değiller bu alanda ve sadece televizyonda onlara ne verilirse onu alıyorlar. Evet, ben hani Müjgan'ın ve Fatih'in yorumlarına katılıyorum bu noktada. Yaşlıların sosyalleşebildikleri tek alanlar dışarılar gibi gözüküyor ama birazcık da bu konuda daha önleyici, yani bu gerçek bir karantina değil bu kısıtlama 65 yaş üstüne yönelik. Çünkü bu virüs dışarıdan taşınan bir virüs. Yani sizin çocuğunuz yeterince önlem almıyorsa, yeterince hijyen koşullarına dikkat etmiyorsa zaten eve geldiğinde size de bu virüsü taşıyacaktır. Bu noktada sadece 65 yaş üstüne kısıtlama getirilmesi doğru değil. Belki daha alt yaş gruplarına ya da komple herkese özellikle metropollerde kısıtlama getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bunun dışında bu tabii ki yani sadece şeyler değil, gazetelere yansıyan meseleler değil. YouTuberların çektiği sokak röportajları var. Onlar gerçekten dehşete düşürüyor. Çünkü onlara daha rahat konuşuyorlar belki de. Bir gazeteye konuşmaktansa insanlar. İşte abdestim alıyorum, bana bir şey olmaz diyen de var. Ben sporcuyum, bana bir şey olmaz diyen yaşlılar var. Biz de karşılaştık bunlarla sokakta. Yani bu bana çok korkunç geliyor, yaşlıların bu kadar sokakta olması. Ben de dün sokaktaydım. Çıkmak zorunda kalmıştım birkaç saatliğine. Ve gördüğüm nüfusun neredeyse tamamı yaşlılardan oluşuyordu. Maske takmışlar ama maske ağızlarının altında. Yani o maskeye elinizin bile değmemesi gerekiyor. Doktorlar maskeyi nasıl kullanmanız gerektiğini anlatıyorlar. Eldiven takmışlar ama o eldivenle ellerine, yüzlerine dokunuyorlar. Bu konuda daha fazla bilgilendirici çalışmalar yapılması gerekiyor. Biraz da belki de onları hani belirli bir yaş grubundan sonra çocuk gibi de düşünmek gerekiyor. Yani evde onlarla birlikte yapılacak aktiviteler, burada çocuklarına, beraber yaşadıkları insanlara çok iş yükü düşüyor. Ne onları mutlu ederse evin içerisinde, birazcık onları korumak zorundayız. Onlardan yayılacak bu virüs ve bizden onlara geçme ihtimali var ve onları kaybetme riskimiz çok yüksek. Eğer sevdiklerimizi kaybetmek istemiyorsak, en basitinden hepimizin annesi babası var, daha fazla onlarla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Ama bu konuda tabii ki biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Yani şeyi biliyoruz biz, aile hekimlerine normalde başı ağrıyan bir yaşlı bile gidiyordu. Normalde çok çok yoğundu. Sürekli hastanelere akın edenler yaşlılardı en ufak bir şeyde. Ben şey diye düşünüyordum, yani bu kadar kendilerine dikkat ediyorlar, en ufak bir şeyde doktora gitmek istiyorlar. Böyle bir virüs salgını noktasında tedbirlerini en üst seviyede alırlar herhalde diye düşünüyordum ama tam tersi oldu. Bunun belki yaşla ilgili psikolojik etkileri vardır. Hani bunu uzmanları daha iyi değerlendirir. Belki toplumsallık duygularını yaş ilerledikçe kaybediyor olabilirler. Daha ben merkezci oluyor olabilirler. Sonuçta hepimiz insanız ve yaşımıza göre psikolojimiz de değişiyor. Bunun mutlaka hani bu tür açıklamalarda olduğunu düşünüyorum ben. Ama lütfen evde kalsınlar ve bence tedbirler daha da arttırılmalı.
Evet, zaten Türkiye'deki kampanyada da evde kal.
katkı tabii yapmak istiyorum tabii izninle. Şimdi az önce İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Olur da hani podcast'imiz bir şekilde yaşlı yurttaşlara ulaşır. Yani özellikle sanırım yalnız yaşayan yaşlılar için ihtiyaçlarını gidermek için 112, 155, 156 hatlarını arayabilecekleri yönünde. Tam burada aslında şeye de bir vurgu yapmak gerekiyor kısaca. Biz mesela şu krizde özellikle sivil inisiyatiflerin Türkiye gibi toplumlarda ne kadar eksik olduğunu gördük. Örneğin işte Fransa ya da İtalya mıydı, çok emin değilim. Evde yalnız yaşayan yaşlılar işte pencerelerin kenarlarına kırmızı bir bez koyuyorlar ve evde yalnız olduklarını söylüyorlar. Böylece mahalle örgütlenmeleriyle o insanların ihtiyaçları karşılanabiliyor. Şimdi İçişleri Bakanlığı 112, 155, 156 demiş ve yeteri kadar kamu görevlisi görevlendirilecektir demiş ama çok da iyi biliyoruz ki yani nüfusu neredeyse 80 milyona yaklaşan bir ülke için bu oldukça zor bir şey. Bu anlamda aslında özellikle muhalefet partilerinin bu konuda aslında bir an önce düşünmeleri gerekiyor. Yani bu anlamda sivil örgütlenmeler, mahalle örgütlenmeleri, karşılıklı dayanışma birimlerinin en azından bu krizin hafifleyeceği süreye kadar çok kısa bir süre içinde hayata geçirilmesi gerekiyor bence.
Peki biraz da bu sosyal medyada Türkiye şu an, çünkü çok evdeler, sıkılıyor da gençler özellikle. Herkes kafasına eseni yazabiliyor. Herkes demeyelim ama bazı yorumlar, bazı paylaşımlar tepki de topluyor. Ancak sadece vatandaşlar değil, bazen doktorlar da çok tartışılan şeyler söylüyor. Onlardan bir tanesi fizyoloji uzmanı Doçent Oytun Erbaş'ta, hatırlayacaksınız. Koronavirüs Türkiye'ye gelebilir ama asla Çin'deki gibi salgın yapmaz. Türk genine çok da işlemez tarzı bir açıklaması vardı. Asya ırkında işte proteinin fazla olduğunda virüsün akciğerde tutunma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. Sonrasında görüldü ki salgın Türkiye'ye de geliyor. Gayet de can öldürüyor. Katlanarak da artabiliyor. Ne diyeceksin sen? Yani doktorlar da galiba bu tür açıklamaları yaparken dikkat etmeli gibi, ne dersin?
Bence çok haklısınız. Çünkü insanlara yanlış bilgi vermemek lazım. İkincisi, doktorların da tutarlı davranma zorunluluğu var. Hem bahsettiğiniz Oytun Erbaş hem de Ender Saraç için kötü şeyler oldu. Ender Saraç da biliyorsunuz daha birkaç gün evvel gitti Bolu Üniversitesi'nde binlerce kişiye konferans verdi. Buna rağmen kendisi kimseyle bulaşmayın, kimseyle temas halinde olmayın uyarılar yapıyordu ve şu an hastanede kendisi hasta. Asya genlerine işlemez diyenler de yanıldı. Çünkü 5 dakika evvel bakan açıklama yaptı. Ölü sayımız 12'ye çıktı mesela şu an. Yine 277 kişi de bugün pozitif test çıkmış. Böylece 947 kişiye ulaştı hasta sayısı. Toplamda da bugüne kadar 21 can kaybı oldu. Bu da demek ki yani Asyalı, Çinli ya da başka bir gen ayrımı yapmıyor bu virüs. Bu konuda doktorların daha doğru, daha bilimsel ve daha objektif değerlerle bilgi vermesi lazım. Böyle milliyetçi söylemlerden ziyade bilimsel söylemlerin hem halk için hem kendileri için daha uygun olacağını düşünüyorum. Sosyal medyanın da tabii sınırı yok. Herkes her şeyi söylüyor.
Evet. Fatih, sen ne diyeceksin? Yani böyle senin gözüne çarpan ilginç paylaşımlar, tepki, linç, bunların hepsini yaşıyoruz. Neler var sana ilginç gelen?
Özellikle tıp dünyasından ekrana çıkan insanlar bence burada medya şehvetine kapılıyor. Ekranda görünme arzusu ve popülist söylemler onları yanlış ifadeler kullanmaya sevk ediyor. Ve bundan en fazla muzdarip olanlar da yine gençlerin eleştirdiği, dışarıda olmakla suçladığı yaşlı insanlar. Çünkü sıklıkla geçersiz ve herhangi bir bilgiye dayanmayan ve en önemlisi tecrübeye dayanmayan. Çünkü bu yeni bir virüs ve Türkiye'de vakalar yeni gelmeye başladı ama ekrana çıkan insanların bu konuda hiçbir şekilde stüdyodan çıkmayan, hastaneye gitmeyen ve bu virüslerle çalışması bulunmayan kişiler olması yanlış bilgiler vermelerine neden oluyor. Bu da yaşlı insanlar üstünde olumsuz bir etkiye neden oluyor. Çünkü en fazla televizyon izleyen kesim Türkiye'de, malumunuz hepiniz. Bu kesimler, emekli insanlar, hani Ralph Denktaş'ın bir sözü var, 70'inden sonra ne kadar yaşadığının çok önemi kalmıyor diye. Yaşlıların rahatlığının altında da bu yatıyor olsa gerek. Kolonya kullanmayı ve el yıkamayı yeterli görüyorlar. Ancak kendilerinin de bulaştıran olacağını, torunlarına, çocuklarına da bulaştıracaklarını bilmiyorlar. Ekranlarda bu hastalığa yakalananların tedavi süresindeki zorluklarını bilmediklerinden, o hikayeleri görmüyor oluşlarından olsa gerek, belki bizde bir şey olmaz tavırları biraz da bundan fazlaca görülüyor. Çünkü rahat ve huzurlu bir ölüm yaşamayacaklar, onu bilmiyorlar. Devletin buradaki 65 yaş kriterine de değinmek lazım. O da yanlış bir politika. Bu sefer 65 yaş altındakiler, Türkiye'dekileri düşününce bana bir şey olmaz devlet, bana da yasaklamadı zaten diye düşüneceklerdir. Ayrıca istatistikleri olan güven de yine burada bir aldatıcı etken. 7 milyar nüfus var, işte 300 bin kişi şu ana kadar yakalandı. Ölen kişi sayısı da işte 12 bin. Bu da bir rehavet veriyor ve Avrupa'dakilere de belki bu rehaveti Çin'deki örneklerle verdiği için böyle bir tabloyla karşılaştık. Dolayısıyla ekrana daha bu konuda uzmanlık ve sahibi ve çalışma yapmış kişilerin çıkarılması daha doğru olacaktır. Çıkanların da Oytun Erbaş örneğinde olduğu gibi medya şehvetine kapılıp daha çok yer almak için popülist söylemlerden uzak durması gerekir.
Evet, biraz da bu evde kal kampanyasına isterseniz dönelim. Hem hükümet bazında hem de sosyal medyada tüm kanallardan yürütülmeye çalışılıyor. Ceren, senin gözlemlerin ne bu konuda, neler dersin?
Yani tabii ki evde kal meselesi yani, çok önemli bir mesele. Zaten hayat kurtaracak olan şey evde kalmak, ama bazılarımız için dezavantajlı bir duruma da düşebilir. Türkiye kadına yönelik şiddetin en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi. Bir sene içerisinde 500-600 oranında ne yazık ki kadın erkek şiddeti yüzünden, en yakınındaki erkekler yüzünden, genellikle bunlar koca, baba ya da çocukları tarafından, yani tam olarak evde kalacakları insanlar tarafından öldürülüyor bu kadınlar ne yazık ki. O yüzden birçok kadın için de bu dezavantajlı bir duruma dönüşebilir. Kadın örgütlerinin bu noktada çağrıları vardı. Hükümetin acilen bunun için ne yapılması gerekiyorsa, bir hat mı oluşturulabilir, mevcut hatlar güncellenebilir mi, kadınların acil durumda ulaşabilecekleri bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yine çocukların da, yani onların da, çünkü çocuk istismarlarının, çocuğa yönelik şiddetin de çok yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Çocukların ve kadınların evde kalsınlar, virüsten korunsunlar, ama erkek şiddetinden de korunmak zorundalar. Onun için acil bir önlem alınması gerekiyor. Bir de kadın sığınma evlerinin durumuna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Yani oralar dezenfekte edildi mi? Bu kadınlara şu da denilebilir. Yani denilirse şaşırmam açıkçası. Biz burada sizin hijyen koşullarınızı sağlayamıyoruz, evlerinize gidin de denilebilir. Geri gönderilebilirler. Bu noktada da kadın sığınma evlerindeki kadınların hijyen koşullarının, bir arada kalma, bir odanın içinde kaç tane kadın kalıyor, bu bilgiler gizli tutulduğu için çok fazla bu zamana kadar yansımıyordu bize. Ama en azından bu koşulların düzenlendiğine dair, kadınların işte belki birer oda, birer kişiye bir oda şeklinde, çocuklu kadınlar da kalıyor oralarda. Onların hijyen koşulları ve sağlıklarına dair de bilgilendirici ve tabii ki onları deşifre etmeden benim içimi rahatlaması lazım. Ben çok korkuyorum açıkçası. Kadın olarak çok korkuyorum. Umarım biz evde kal kampanyalarına destek olurken, insanlara evde kalın derken, kadınların ve çocukların başka bir şiddete maruz kalmasına da sebep olmayalım. Yani biz de sonuçta bu kampanyayı duyuruyoruz, evde kalın diyoruz insanlara. Bunun sorumluluğu, bunun vebali de virüsü yaygınlaştırmak kadar önemlidir diye düşünüyorum ben.
Peki Müşken, testleri sorayım sana da. Avrupa'da, Almanya'da 20 binin üzerinde günlük test yapılıyor. Türkiye'de sayı şu an 3500 civarında. Yine bu krizi atlatmış gibi görünen ülkelerde, Güney Kore, Çin'de yine test yapılan kişi sayısı çok yüksekti. Sen neler söyleyeceksin? Testle hastalığın yayılma hızı arasında da böyle bir orantıdan bahsediliyor. Gözlemlerin neler?
Evet, biliyorsun Türk Tabipleri Birliği bu korona testine ilişkin devlet bir hareketliliğe, yani bir etkinlik bir şey yapmaya karar verdikten sonra ısrarla bizi dikkate alın diyor ama tuhaf bir şekilde, yani bir ölüm kalım meselesinde bile ideolojik davranılıyor. Kere buna bir dikkat çekmek gerekiyor. Türk Tabipleri Birliği'ni herhalde kendisinden uzak gördüğü için hükümet hiçbir şekilde karar alma süreçlerinin içine sokmuyor ama çok aydınlatıcı, çok bilgi verici ve çok bilimsel bilgilendirmeler yapıyor. Merak edenler de özellikle sosyal medyadan Türk Tabipleri Birliği'nin bu şekilde yaptığı bilgilendirmelere ulaşabilirler. Yaygın test diyor Türk Tabipleri Birliği. Hükümetin son açıkladığı pakete de aslında biraz vurgu yaparak sermaye iktidarından kalkan olacağına halkına yaygın test oluyor. Hükümete böyle sesleniyor. En önemlisi hekimlere yaygın bir şekilde test yapılması gerektiğini söylüyor ve her şehir ve hastaneye testlerin en hızlı şekilde gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Biz gazeteciler olarak en azından bu koronavirüste, COVID-19'da epey bir süredir hemhal olan gazeteciler olarak özellikle Güney Kore örneğini neredeyse hepimiz yazdık. Neden Güney Kore hemen Çin'in ayağının dibinde bir ülke olduğu halde bu virüsle daha başarılı bir şekilde mücadele etti. Hepimiz de biliyoruz ki çok yaygın ve çok istikrarlı bir şekilde test yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bu anlamda çok başarılı bir örnek. Yani Avrupa'ya gelene kadar Çin virüsün doğduğu yere yakın Güney Kore örneğini bence daha vurgulu bir şekilde hatırlatmak gerekiyor. Devletin yani yaptığı açıklamalar, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar bu virüsü, bu testlerin daha hızlı ve sonuç verici bir şekilde yani böyle testleri tercih edeceklerini söylüyorlar ve bunu bekliyorlar. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama 90 ile 120 dakika arasında sonuç veren test bekledikleri ve bunun için bir yerli üretim herhalde bekleniyor. Bir yerli firmayla anlaşılmış en azından gazetelerde çıktığı kadarıyla. Ama bu arada bunu beklerken insanlar olası enfekte olan insanlar bunu bulaştırmaya da devam ediyorlar. Bu anlamda yani o yerli üretim beklenirken hali hazırda pahalı da olsa o testlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü örneğin sanıyorum Çin'de hasta 31 diye nitelenen bir hastanın bir haftada 460 kişiyi enfekte ettiğini görüyoruz. O 460 kişinin bir korelasyon şeklinde, bir kombinasyon şeklinde onlarca, binlerce kişiyi enfekte ettiğini düşünürsek şu an aslında dünyada neden bu krizi yaşadığımızda açıkçası anlayabiliriz. Bu anlamda aslında Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamalarını ve şeylerini, çağrılarını devletin halkın sağlığı için her şeyden önce bir an önce dikkate alması gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki.
Ben şuna bir ek yapmak istiyorum müsaaden olursa. Mesela Almanya'da yaşayan biri olarak bu test olayında, şimdi Türkiye'ye gitsem muhtemelen insanlar Almanya'dan geldiğim için benden kaçabilirler ama ben aksine Türkiye'de bulunmaktan korkarım. Çünkü yeteri kadar test yapıyorlar mı? İnsanlar teste kolaylıkla erişim sağlayabiliyorlar mı? Ve şeffaflık, yine gerçek rakamlar açıklanıyor mu? Bunlar bende daha çok endişeye mahal olur ve tercih hakkım olsa Türkiye mi Almanya mı diye ben Almanya'yı seçerim. Çünkü burada belirti göstermem halinde gittiğimde teste erişim imkanım olacak ve test sonucumu da öğrenebileceğim. Türkiye'de de gelen mesajlarda öğreniyoruz ki işte hastanede ağır şekilde yatanların bile test sonucundan bir haber olduğunu duyuyoruz ve sosyal medyada da videolarını paylaştıklarını görüyoruz. Mesela bunlardan bir örneği Burak Akkul'du, hatırlayacaksınız.
Hı, evet.
Sosyal medyada videosunu paylaşıp Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istemeseydi pozitif olduğunu da öğrenemeyecekti.
Dolayısıyla yoğun bakımda şu an zaten,
evet,
Burak.
Türkiye'nin de daha çok kişiye bir şekilde test yapması ve olabildiğince şeffaf olması lazım. İnsanların da daha da bilinçlenebilmesi için şeffaflık şart. Vaka sayısı gerçek anlamda açıklanırsa insanlar ona göre tedbirini arttıracaktır ve bu rahatlıktan, rehavetten de kurtulacaklardır diye düşünüyorum.
Evet. Peki, hepinize çok teşekkür ediyorum yayına katıldınız. Koronavirüsü ve deneyimlerimizi, gözlemlerimizi dinleyicilerimizle paylaştığınız için.
Biz teşekkür ederiz.
İyi yayınlar.
Olarak. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.